Dinlediğiniz podcast bir Apaçık Radyo programıdır.
Evet, Radyo Agos devam ediyor. Artık son bölüme geldik. Programın başında da konuşmuştuk Pakrates Dükkan'da. Bu hafta 1500. Sayımızı yayınladık. 1500. sayı yayınlamak hakikaten bizi çok farklı hisler içerisinde bıraktı. 1000. sayıda da ben Agos'un içindeydim, yazı işlerindeydim. Kuruluşunda zaten vardım 2 yıl kadar. 2007'den beri zaten köşe yazarıyım Agos'ta. Ama 1000. sayı da Agos'un içinde olmak, 1500. sayıda da Agos'un içinde olmak beni ayrıca heyecanlandırdı. Tabii Agos'u Hrant Dink'ten ayrı konuşamıyoruz. Konuşamayız. Konuşmamamız lazım. 2007'de aramızdan alınana kadar Agos'un kurucu motoru, hareket ettiren motoru Hrant Dink'ti. Hrant Dink'i buradan yayının başında almıştık. Bir kez daha tekrar analım hasretle. Şimdi Agos'un ilk kurulduğu günlere biraz gitmek istiyorum. Louise Bakar konuğumuz. Günaydın Louise Bakar, hoş geldiniz yayınımıza.
Günaydın, hoş bulduk Edward.
Ya ne günlerdi değil mi? Yani.
Vallahi şimdi dünden beri düşünüyorum da bugün gibi aklımda.
Evet.
İlk toplantılarımız, evet. İlk kuruluşlarımız tabii. Bunun ilk tohumları patrikhanede atıldı. Çünkü biz kurucular olarak, yani artık ben de gazeteci olmuş oldum. Hatta abim en son yazı şey oldu, gazetenin sahibi olarak gözüküyordu. 6-7 Eylül'deki bir yazıdan dolayı yargılanmaya gittiler. Bana döndü, dedi ki sen gazetecilik oynayacaksın diye biz hapse gideceğiz. O yüzden yani gayet amatörce ben vardım. Hepimiz amatördük. Bir profesyonel gazeteci olarak Anna Turay vardı.
Evet.
Anna, Hrant ve ben zaten patrikhanede çalışıyorduk.
Basın servisinde.
Şey vardı.
Basın
servisinde. Basın servisinde, evet. Ve bu zaten servisin de gayesi bizim cemaati büyük topluma biraz tanıştırmak. Yani kim olduğumuzu, ne olduğumuzu, bizim de diğer insanlar gibi insan olduğumuzu anlatmak. Bir de Anadolu'dan gelen ve Ermenice hiç bilmeyen insanlara, onlara da bizim sorunlarımıza ortak etmek, yani cemaatin genel sorunlarına ortak etmek istiyorduk. Ve tabii bunun itici gücü de Mesrop Mutafyan'dı ki o zaman patrik değildi daha.
Evet.
İlk tohumları Antalya'da atıldı. Bir konferansa gitmiştik. Arus Yumul ve Mesrop Mutafyan orada birer konuşma yapmıştı. Tabii Hrant'ın da orada evi falan vardı.
Hı hı.
Oraya gitmiştik. Bunlar ikisi yan yana, büyük gazete olsun gazete, biz denizde yüzerken onlar bu konuyu inceliyorlardı. Ah bırakır mı ona lan falan derken.
Evet. Ah bir gazetemiz olsaydı. Evet. Evet.
Evet. Hrant bizi topladı. Böyle evraklar getirdi. Şu var, bu var. İşte yazılar top derlemiş oradan buradan. Önce kafelerde başladık. Arus, Anna, Hrant, Harut, Şeşetyan ve ben. Sonra işi biraz daha büyüttük. Bizim evde toplantılar yapmaya başladık. İşte artık sanki her şey bitmiş gibi isim derdine düşüldü. Derken yine bizim evdeki bir toplantıda eski gazeteci arkadaşım vardı, Rupen Maşoyan. O uzaktan dinliyordu. Agos koyun dedi gazetenin adını. İşte tabii kimse de Agos'un ne olduğunu bilmiyordu maalesef.
İstanbul Ermenileri çok bilmez. Anadolu Ermenileri bilir de. Evet, ben de bilmiyordum, açık konuşayım. Yani Agos, Rupen Maşoyan'dan gelene kadar Agos'u ben bilmiyordum. İstanbul Ermenilerinin çok bildiği bir şey değil.
İşte ben şiirlerden bilirdim. Tanger, evet. Barujan'ın bir şiiri vardı. Her neyse bizim pek hoşumuza gitti. Bu ismi kabul ettik. İsim vardı. Ondan sonra kim gazetenin yazı işleri müdürü Hrant olacaktı. Sahibi ben olmayayım sakıncalı falan derken abim de oradan geçiyordu. Hadi yazın ya beni dedi sahibi de. Kimse istemiyordu çünkü sahip işini, evet, yüklenmek. Evet. Nasıl olsa dedi ben Cuma'dan ava giderim. Gazete Perşembe çıkıyor. Beni bulamazlar dedi.
Abim derken Diren Bakar.
Diren Bakar.
Onun,
evet,
da ismini zikrederim buradan.
Bu arada, evet, o da bayağı, evet, çalıştı derken.
Yok,
ceremesini çekti.
Bütün toplantılarda vardı. Agos'u da bilmeyen çıkar mı artık bilmiyorum. Sabah'ın Sabırın toprakta açtığı yarıktır. Oraya tohum ekersiniz. Oradan işte bitkiler yeşerir. Agos, yani hala bilmeyen varsa bir kere daha söyleyeyim.
Ha, söylemedin mi? Tabii.
Yok yani
sabanın
çok
açtığı şey. Evet.
Çok söyledik de radyo yayını bu. İlk kez denk gelen vardır. Söyleyelim diye. Ben Dolapdere'deki ilk büroda
katıldım. Şimdi işte ondan sonra yer aramaya başladık. Evet. Beyoğlu'nu taradık falan. Arka sokaklarını bizim bütçeye göre uygun bir yer yoktu. En son bu Dolapdere'de inşaatı yeni bitmiş. Hani daha merdiveni boyası falan olmayan bir yer bulduk. Bir oda önde bir oda arkada vardı herhalde. Bir tane elden düşme bilgisayar ondan sonra. İşte ben evden icradan topladım, masa iskemle bir şeyler getirdim. Orayı kiraladık ve işe başladık. İşin en komik tarafı, böyle sürekli toplantı yapıyoruz ama ortada daha bir şey yok. Bir gün Hrant'a dedim ki, oğlum dedim, biz olmasak da, çünkü biri diyor 6 ay sonra, biri diyor 1 sene sonra. Biz olmasak dedim, sen bu işi tek başına yapacak mısın dedim. Evet dedi. Madem öyle biz de varız dedik. Ondan sonra işte Anna, tabii işi tek bilen Anna'ydı. Anna bütün arkadaşlarını getirdi. İşte Ümit, Kıvanç, Gökhan, Cengiz, Turay, şimdi aklıma gelen isimler. Bir de Ali diye biri vardı. Bir gazeteci ama soyadını hatırlayamadım. Leyla Tavşanoğlu'nun bir arkadaşıydı. O da logoyu buldu bize, o yuvarlak. Tabii bu Leyla Tavşanoğlu ve diğer yerel gazeteciler bize çok çok yardımcı oldular. Hatta sıfır sayısını Leyla Tavşanoğlu sayesinde gazeteciler cemiyetinde yaptık, çıkardık. İşte kokteyl falan açılış töreni yapıldı. Şöyle diyeyim, işin komik tarafı, gazeteyi dizecek olan insan Nuran Ağam vardı o zaman. Evet. Bir tek kelime Ermenice bilmiyor. İşte Ümit, Şub, onlar da tabii Ermenice ve yere yazarlarda Ermenice gazete dizaynı yapılıyor ama sayfa tasarımı, fakat bir kelime Ermenice bilmiyorlar. İşte böyle çok maceralarımız oldu. İlk şeyi, para durumu vardı. Fazla bir para konmadı ortaya. Yüzler hatırlamıyorum ama çok cüzi bir şeyler koyduk. Ondan sonra ilk parayı reklamlardan kazandık.
Evet.
Şeye yakındı, Paskalya'ya yakındı. Bütün Ermeni müesseselerine oturduk, tek tek telefon ediyorum. İşte şimdi tabii işin içinde Mesdok Mutafya'nın olduğunu bilen var. Kendisini sevenler var, sevmeyenler var. Aa, o adam varsa işin içinde ben para vermem, reklam vermem diyenler var. Kimisi de o varsa veririz diyenler. Bayağı reklam topladık birinci sayıda.
Evet.
Orada ve abone yazdık, onu diyeceğim. Reklamlardan sonra o sıfır sayısı günü gazeteciler cemiyetinde şey topladık. Abone. Çok abone yaptık.
Evet, hatırlıyorum. Hatırlıyorum o günü. Daha sonra Mutafyan patlik oldu. Daha sonra Ağustos arası açıldı zaten. Onlar ayrı hikayeler. Oralara girmeyelim. Oralara girmeyelim şimdi.
Yok, zaten oralara girmiyorum. Evet, i̇şte oradan sonra şeye gittik.
Ben şey soracağım. Aklıma takılan, ben vardım Dolapdere'deki bürodan itibaren vardım toplantılarda. Şeyi kaçırmışım. Ya kaç basacağımıza neye göre karar verdik? Yani 2000 bastık galiba ama.
Evet,
yani
2000'di.
Neye göre karar? Yani niye 2000, niye 5000 değil, niye 4000 değil, niye 3000 değil? O kısmını kaçırmışım ben.
Yani şimdi şöyle diyeyim. Bir abone sayısına göre düşündük. Bir de emin değildik, yani biz onu bile satacağımızı düşünmüyorduk. Çünkü dediğim gibi şimdi bu gazete fikri çıkınca sağdan soldan duyuldu tabii.
Evet.
Aramız bozulan insanlar oldu. Biz kimseye zarar vermek istemiyorduk. Ermenice gazeteleri bizim başımızın tacı. Ama yine de bir çekişmezlik vardı. İşte 6 ay sonra kapanır falan diyenler vardı. Biz demoralize olmuştuk yani biraz. Onun için sayıyı az tutmakta fayda var diye düşünüldü diye hatırlıyorum yani.
Zaten o biz internete şeyi de koyduk. Tam bir sene sonra Hrant'ın yazdığı bir yazı var. 97'de, 4 Nisan 97'de. Biz 2000 düşündük ama bir yıl içerisinde 4000'e kadar çıktık dedi. Şimdi gerçi artık basılı gazetelerine yazık ki çok fazla itibar yok. O yüzden
şimdi yok değil mi? Evet. 4000 varmış
4000'i bulamıyoruz. 2500 civarındayız. 2000-2500 civarındayız. 2500 diyelim daha doğrusu. Ama o zamanki atmosfer gerçekten, internet de yok bir de o zaman. Şimdi bütün haberler internette bir taraftan. İnternet de yok o zaman. Dolayısıyla insanlar perşembe günü koşa koşa gidip şey de yapıyorlardı yani. Hani çok destekleyen vardı.
Yani çok yerlerde mesela adada satıldı. Kadıköy iskelesinde vardı. Karaköy'de vardı iskele. Yani böyle yerlerde satılıyordu. Çok rahat satılıyordu. Hatta Agos'un şeyde Kınalıada da bir çocuk satardı. Gazoz diye bağırıyordu.
Evet, evet.
Yani kapış kapış giderdi, bilmiyorum. Evet. Çok insanlar çok sevdi yani. Çok
yeni
sevdi
bir şeydi. Yani. Şimdi Türkçe bir gazete çıkartıyoruz birincisi. Hem Türkiye toplumuyla diyalog kurmaya çalışıyoruz. Hem Ermenici bilmeyen Ermenilerle, çünkü o kadar fazla Ermenici okuyamayan Ermeni vardı ki aslında. Hala hala da az değil. Onlar tamam, günlük Ermenice gazeteleri var ama bir siyasi olarak çok pozisyon olan gazeteler değiller onlar. Sadece Ermeni toplumu içerisindeki belki tartışmaları gündemleştiriyorlar ama siyasi anlamda bir pozisyon almaktan haklı olarak.
Yok.
Haklı olarak.
Zaten değil, öyle dendi. Evet. Hani gene Rupen Maşoyan toplantıda bir söyleyeceğiniz bir şey varsa dedi, bu gazeteyi çıkarın dedi. Yoksa çıkarmak için, işte onu bunu yazmak için değil, bir ideolojiniz varsa, söyleyecek bir lafınız varsa, aktaracak bir şeyiniz varsa. Ki o yüzden zaten bu da her konuda işlenme oldu.
Evet.
Bir fikri olan bir gazete oldu. Bir de herkese hitap ediyordu. Gençlere, çocuklara, kültürü olana, olmayana, sanat sayfası vardı. Evet, herkese hitap ediyordu. Bir de Ermenice dersleri de vardı Ermenice, evet, sayfalarda.
Sarkis yani, abinin de, rahmetli Sarkis abinin de ne kadar zorlandığını bilirim. Çünkü bilgisayar programımız şeye uygun değil, Ermenici yani sayfalamaya uygun değil, tireleme diye bir şey mesela derdimiz oldu.
Şimdi, ya çok komik şeyler olurdu.
Şimdi
yani,
Türkçe bir tabii canım, yani Türkçe bir haberi otomatik olarak tireliyor yani, hecelerine veriyor satır bittiği zaman, ama Ermenici nereden tirelecek bilmiyor ki. Haydi onunla uğraş, haydi Ermenice klavye bul, haydi onların düzeltilerini yap. Haydi şimdi bazen de çevirmesi ayrı dert. Şimdi Ermenice orijinal içerik bulmak ayrı bir dert. Hadi Ermenice orijinal içerik bulamadık, Türkçe haberleri çevirelim desek çevirdik ama Batı Ermencesi de yani zaten yeni çıkıyoruz. En ufak bir hata yapsak bizi şey tefe koyacaklar yani. Haydi Sarkis abi alırdı sayfaları, Rupen abiye giderdi galiba bazen geceleri.
Evet.
Ondan sonra çarşamba gecesi, zaten çarşamba sabaha kadar süren bir macera bu yani. Perşembe sabaha çıkardı gazete yani, çarşamba diyorduk ama çarşamba günleri artık yani öyle bitmezdi o çarşamba. Bir de tartışmalarımız çok olurdu yani, manşete ne koyacağımıza karar verdik de nasıl diyeceğiz bunu yani, bunu nasıl manşetleştireceğiz yani, hani gazetecilik dili nasıl uyduracağız. Ümit Kıvanç bir taraftan, Cengiz Turan bir taraftan, Hrant bir taraftan, sen Harut Özer, Harut Ünşeşetiyen, Anna Turay, Nurhan tabii ki, o da sayfa yok. Leda da katıldı bize. Leda
yani
Mermer'de
Nurhan'ın işi çok zordu.
Leda Mermer hızla katıldı bize ama ilk günlerde Nurhan Ağan vardı. Nurhan'la Hrant'ın, yani Nurhan'ın Ağan'ın Hrant diye bağırmaları hala kulağımda.
O Hrant vardı, bir de Doğatars nasıl yani,
satır dönmesi. Evet.
Yani satır dönmesi. Burada gı var mı Baron Seropyan?
Evet,
bir aşağıya mı inecek? Bir yukarıda mı kalacak? Bir de çok komik yani, vakit varsa.
Var,
Nurhan,
var.
Yani Nurhan var. Ermenice bilmiyor. Ermenice gazete diziyor yani. Evet. Biliyor musunuz?
Evet,
yani
evet.
Olacak bir iş değil. Bir de sürekli şey Karekin adı geçiyor. O sene şey geldi. Ermeni kilise Gatogos geldi.
Evet,
onun da ismi Ermenistan'dan. Onun da ismi Karekin, bizim Patrik'in de ismi Karekin. Bu dizerken birden geri döndü Nurhan. Ya dedi, bizim Mesrop ne zaman Karekin olacak? Bir tip zannediyordu onu da. Ya,
ya Patrik olunca Karekin olunuyor. ama aslında Patrik olmadan önce o isim alınıyor. Nasıl ki Sarkis rahmetli Sarkis abinin oğlu Varşak kıdem alınca, DLC alınca Hovagim oldu. Artık oldu, Hovagim oldu. Ama Sarkis abi de rahmetli, onu da buradan alalım. O da çok uğraştı, didindi.
Tabii Alnur içinde yatsın gerçekten, çok uğraştı.
Dolapdere'de çok kalmadık ama. Birkaç ay kaldık yanlış hatırlamıyorsam.
Bir sene kaldık ya. Ben bayağı hatırlıyordum. Öyle orada mi? Giyilir işe giderdim falan. Sonra işte o
Sebat'tan gittim. Bir önceki Saksı Sokağı'ndaki Kristin Saler'inin mi?
Bak onu unuttum. Tabii Kristin Saler'inin bulunduğu binada en üst kat, orası çok lükstü. Kaç oda vardı, terası vardı, terasta mangal yapardık.
Aslında o Kristin Saler'inin atölyesiydi galiba, yanlış bilmiyorsam. Ya da
olabilir, öyle hatırlamıyorum. Olabilir çünkü o bina zaten o Salıryan ailesinin de eskiden. Hı-hı. Onlar çok kardeşlerdi.
En üst katta, yani asansöre çıkardık. Çıkma kat aslında orası. Bir merdivenle çıkardık. İki tane büyük odaydı aslında. Bir tane arkada büyüyecek bir oda, bir tane de önde büyüyecek.
Ama bayağı büyüktü. Epey mutfak büyük. Gibi bir
tabii
yerde
tabii, mutfak vardı. Evet, bir önde bir terası vardı. Gazete orada çıktı. İlk sayı Saksı Sokak'ta çıktı.
Tabii.
Hatırlıyorum hatta. Hrant aldı, Matva'ya götürdü. Mat bekledi. Gazeteleri aldı. Biz orada hepimiz bekliyorduk. İşte Arus, sen de vardın galiba. Bütün ekip orada bekliyorduk. Balyalarla getirdi, koydu önümüze, işte dedi. Biz böyle bir perşembe günüydü. O terasta o günü hiç unutamam. O kadar şey olmuştuk ki, duygulanmıştık ki gazete çıktığında. 1500 sayı çıkarmak da varmış kısmette. Hrant kaybetmek varmış ne yazık ki.
Evet. İşte büyük eksiklerle evet. Bugüne geldik.
Çıkardıktan sonra sen tabii daha çok cemaatin içerisindeydin. Ben o zamanlar o kadar cemaatin içerisinde değildim. Sen cemaatin içinde elin kolun uzundu. Gazete çıktıktan sonraki reaksiyonlardan da birkaç cümlede bahseder misin? Son 2-3 dakikaya girdik çünkü.
Vallahi yani hiç karşı gelen olmadı. Bence herkes çok güzel karşıladı ve okuru bol oldu yani. Başka bir şey gelmiyor aklıma. Hani tenkit eden falan olmadı. Daha sonra artık bu gazete cemaat gazetesi değil diyenler çıkmaya başladı. Ama çıktığı zaman öyle bir konu yoktu.
Evet yani
hani benim orada olduğum sürece haberleri günü gününe veren bir gazeteydi yani.
Evet.
Hem haberleri hem konuları inceleyen, içten dıştan fikir üreten, insanlara bir şey öğretme çabasında olan bir yayın oldu bence.
Bir de Ermenistan'dan yani, çok haber taşıyorduk. Şimdi Ermenistan'ın bütün siteleri zaten açık. İstenen her yere ulaşabiliyor. Dolayısıyla...
Tabii ama o zaman Ermenistan haberleri de.
Evet, Ermenistan'da doğru. Ne olduğunu bilmek hakikaten kapalı bir kutu gibiydi Ermenistan o zaman.
Evet, çok doğru, bak iyi için. Bir yere parmak. Doğru.
Oradan haber taşımamız çok önemliydi. Avrupa diasporadan haber, Herman Araks'ı da analım buradan, rahmetli oldu o da ne yazık ki genç yaşta.
Evet. O da sayfa sayfa yollardı.
Evet, uzun uzun.
Sabat apartmanında.
Evet.
Hrant sürekli bağırdı, yeter.
Uzun yazardı hakikaten Herman Araks. Zafer Manarak rahmetli ama hiç sektirmezdi. Her hafta kapsamlı bir Fransa'dan bir şeyler gönderiyordu.
Hem de ne kapsam.
Fransa'dan bir şeyler gönderdik. Tabii Yervant Gobelian'ı analım. Bütün emek verenleri analım tabii. Biz başta kurucuları saydık ama Kalin Karakaşçı var, Robert Koptaş var, Yervant Gobelian var.
Saymak da bitmez yani. Herkes yardım etti. Bütün gençler toplanıyordu. Yani yeni şeyler çıktı ortaya. Şeyi unutmayalım, Leda Mermer hala
Leda,
orada mı?
Leda, 1500 sayının 1500'ünde de olan tek kişi Leda Mermer. Tabii ki burada, ona buradan bir selam verelim.
Ya çok, ben de selamlarım evet. Yani.
Evet.
Harika, o da bir şeyden Esayan mezunu olarak gazeteyi ziyarete gelmişti. Ha bir de şeydi yani, mesela yurt dışından her gelen bilgi almak için Agos'a gelirdi. Artık evet. Orası bir... Yani büyük konuşmak olmaz ama akademi gibi bir yer oldu.
Hem akademi hem tekke.
Yani öyle. Gelen giden bu gençler evet. Toplanırdı. İşte kaç tane şey çıktı, muhabir çıktı, giderlerdi, tabii, resimler tabii, çekerlerdi. Tabii, çok tabii, bir tabii. Canlılık getirdi bence cemaat hayatına agos.
Evet, insanlar bilgi almak için arayacakları bir haline döndü. Hrant'ın öldürülmesinden hemen sonra yayın yönetmeninin üstüne Nettin Mahçupyan'ı analım. Aris Nalcı'yı analım. O da yazı işleri müdürlüğü yaptı.
Tabii o zaman. Tabii.
Evet. Dolayısıyla çok hakikaten Fakrat abiyle zaten konuştuk biraz önce. O zaten programımızın. Yani kimler geldi, kimler geçti.
Evet, kimler geldi, kimler geçti. Ama gelmeyen olmadı.
Seneye 30. yaşımız inşallah göreceğiz 30. yaşımızı da, ama 1500. Evet. sayıyı çıkarmak hakikaten.
Evet, tam seneye tam 30 sene olacak.
Tam 30 sene olacak. İnşallah,
İnşallah 30. yaşımızda
görürüz. Hepinizin emeğine sağlık Luis Bakar, senin şahsında bütün o kadronun. Didem Bakar'ı da rahmetli oldu, onu da analım. Setrak Davutan vardı, o da gelirdi, hukuki köşemizi hazırlardı. Oşin Çilingir'i rahmetli analım.
Ay evet, Oşin Çilingir, herkesin bir köşesi vardı. Evet. Ya saymakla bitmez diyorum ya.
Yalçın abiyi analım, ondan sonra
ya. Ay evet ya, Yalçın ilk başlarda vardı Yalçın,
o da vardı ya. O da vardı. Hakikaten bir okul mu dersiniz, gelenek mi dersiniz, ne akademi mi dersiniz?
Yani ekol
mu dersiniz?
Evet.
İşte hepimiz canla başla bunu sürdürmeye çalışıyoruz.
Evet, yani amatör ruh ölmesin, o amatör ruh vardı yani.
Evet, o amatör ruh ölmesin diye uğraşıyoruz. Luis Bakar, çok teşekkür ediyorum yayına katıldığın için.
Ben de teşekkür ederim, davet ettiğin için çok sağ olun.
Seninle daha çok konuşmak isteriz aslında. Başka konularda konuşmak isteriz. Çünkü seninle anılar bitmez, hatıralar bitmez sende, biliyorum ben bunu. Çok teşekkürler, ailenize de selamlar buradan.
Ben teşekkür ederim, iyi günler, iyi yayınlar.
Teşekkürler. Evet, Radyo Kusun'da bu hafta sonuna geldik. Bir şarkıyla kapatacağız. Haftaya bayram, Kurban Bayramı. Biz bir hafta ara vereceğiz. Şimdiden anons etmiş olalım. Belediyeler, CHP'li belediyelere yönelik operasyon 5. dalgayı program içerisinde duyurmuştuk zaten. Gözaltı kararı var 47 kişi için. Büyükçekmece Belediye Başkanı da için gözaltı kararı verilenlerin içerisinde, başka belediye başkanları da var. Evet, Radyo Gostan bu hafta bu kadar. Sık çaldığımız bir şarkıdır bu ama severiz. Vişap Ensemble'ı, Ermenistanlı gruplardan bir Gomidas bestesini derlemesini yeniden revize ettikleri çok hoş bir şarkı. Haberman'ı dinleyelim. Bizden bu hafta bu kadar. 2 hafta sonra buluşmak üzere diyoruz. Şimdiden bayramı kutluyoruz. Herkese iyi bir hafta sonu diliyoruz.
Dinlediğiniz podcast bir Apaçık Radyo programıdır.